Ayrım 13.
Buna karşılık bağımsızlığını kazandığı gün bir tek üniversite mezununa bile sahip olmayan Belçika Kongosu'nda milliyetçilik, geleneksel kültürün korunmasını isteyen protesto hareketleri şeklinde ve geç başladı. Ülke bağımsızlığını kazanır kazanmaz kaos içine düştü, metropolle ilişkileri de bozuk oldu. Son olarak emperyalist ülkenin yönetim biçimi milliyetçiliğin doğuşuna ve karakterine önemli bir damga vurdu. Dolaylı yönetim uygulayarak yerel memur yetiştiren İngiliz sömürgelerinde milliyetçilik genellikle diğerlerinden daha erken ve olgun olarak gelişti. Nijerya'da 1948 yılında yapılan anayasal reformlar milliyetçiliği satın almaya yönelmişti. İngiltere bu amaca ulaşamadı fakat bu reformlar Nijerya milliyetçiliğinin çok daha yumuşak bir biçimde ortaya çıkmasını sağladı. Dipnot 33 Coleman Nijerya sayfa 318. Bağımsızlık kazanıldığı zaman da metropolle ilişkiler düzenli tutuldu. Buna karşılık merkeziyetçi ve paternalist bir yönetim biçimi uygulayan Belçika'nın sömürgesi Kongo, Orta Afrika'daki sessiz ve evrimci bağımsızlık sürecinin tek istisnası oldu. Çünkü o ana dek kendi kendini yönetmesine izin verilmemiş olan Afrikalı birdenbire kendini merkezkaç güçlerin ve emperyalizmin tehdidindeki ülkenin sahibi görünce büyük uyumsuzlukla karşı karşıya kalmıştı. Dipnot 34, Scipio, Emergent African, London, Kahoot and Windows, sayfa 147. Yerli aydına batı eğitimi vermemekle birlikte onu kendi kültürü içinde eritmeye kalkmayan İngiliz sömürgeleriyle aydını eritmeye hedef alan Fransız sisteminde farklı tepkiler ortaya çıktı. Aydının tepkisi birincilerde problemsiz bir panafrikanizm, ikincilerde ise problemli bir negritud olarak belirdi. Dipnot, bu noktada kendini aramak ve kanıtlamak başlığı altında ayrıntılı bir biçimde ele alınacaktır. Sömürge yönetiminin sona eriş biçimi her ne kadar sömürge politikasının bir parçası idiyse de başlı başına yönetim sırasındaki davranışlar kadar ayrı bir önem taşımıştır. Bağımsızlık sürecinin engellenmesi Afrikalı milliyetçilerin ister istemez şiddet kullanmalarını gerektirdi. Böyle bir savaşımla, hele Kurtuluş Savaşı'yla kazanılan bağımsızlık elbette anayasal gelişme sonucu verilip alınan bağımsızlıkla aynı sonuçları vermeyecekti. Bu nedenle Cezayir ve Gine gibi engellenen bir bağımsızlık süreciyle kurulan ülkeler özellikle bu sürecin uzaması halinde bağımsızlıktan sonra radikal bir doktrin ve dış politikaya sarıldılar. Sömürgeci ülkeler Afrika'dan çekilmek zorunda kalınca eski sömürgeleriyle sıkı siyasal ve özellikle ekonomik bağlar sürdürmenin yollarını aramışlardır. Dış yardım vererek bunların ekonomilerinin ve dış politikalarının kendilerine uygun olmasını sağlamaya çalışmışlardır. Örneğin Fransa 1958 yılında yaptığı bir referandumda bağımsızlıktan sonra Fransız Birliği içinde kalmayı kabul eden devletlere yardıma başlamıştı. Bu referanduma sadece Gine hayır dedi. Bunun üzerine Fransa Fil Dişi Kıyısı Başkanı Félix Hoppeau Voyani Comte Francis demesine rağmen Gine'ye yardım verilirse çekiciliğini yitireceği yolundaki telkinlerle uyararak Gine'ye bütün yardımını bir anda kesti. Daha önemlisi önce Air France ve Fransız öğretmenler hariç bütün Fransız personel çekildi. Arkasından da öğretmenler gitti. Fransızlar çekilirken devlet dairelerinin bütün dosyalarını ve belgelerini sıralara ve dolaplara varıncaya kadar bütün malzemesini söküp götürmüşlerdi. Dipnot 35, bakınız Frant R. von Menden, Politics of Developing Nations, Prentice Hall, 1964, sayfa 171-172. Doğal olarak Gine'nin Fransa ile ilişkileri kesildi. Rejim ayakta durabilmek için büyük sıkıntı çektiği için doktrini radikal oldu. Dış politikasında ödün vermez bir tutum izledi. Sömürgecinin çekilirken bıraktığı siyasal ve ekonomik miras da milliyetçiliğin karakterini büyük ölçüde etkileyen öğeler arasındadır. Fransa sömürgelerine bağımsızlık verirken bunların bir zamanlar kendi çıkarları için zorla yaratmış olduğu federasyonların içinde birleşmiş durumda kalmalarını önlemek için elinden geleni yapmış, ekonomik bakımdan yaşamasına pek olanak olmayan Çat ve Yukarı Volta gibi sömürgeleri yapay olarak çizip bırakmıştır. Dipnot 36, Legum, sayfa 79. Aynı şekilde Belçika'nın da Kongo'da bırakmış olduğu anayasal miras bu ülkede iç savaşın çıkmasını kaçınılmaz kılmıştır. Dipnot 37, Mehten, sayfa 27. Böl ve yönet yönetiminin böl ve çekil çeşitlemesi olan bu gibi uygulamalar bazen de bir arada yaşaması olanaksız bulunan birimlerin birleştirilmesi biçimini alarak genç devletleri zayıflatmakta ve bağımsızlık sonrasına ipotek koymaktadır. Gerektiği zaman aynı ülke içindeki etnik biçimleri birbirine düşürecek bir politika izleyebilen İngiltere gene de kendi çıkarları için örneğin Yoruba, Hausa, Igbo gibi çok farklı birimleri Nijerya adı altında birleştirebilmektedir. Dipnot 38. Örneğin İngilizlerin Gana'da Ashanti ve Fantileri birbirine düşürme politikası için Pandrome'nin Africa, Britain's Third Empire sayfa 195 ve 196 bakınız. Ayrıca sömürgeci ülkelerin Afrika ülkelerini dünya ham madde pazarı ekonomisinin eline bırakacak şekilde tek ürün ekonomileri haline getirmeleri genç devletleri bu pazarın dalgalanmalarına bırakmıştır. Dipnot 39 Meh'ten sayfa 26-27. Bu nedenle Afrika'nın ve diğer kıtaların genç devletleri iktisadi ve dolayısıyla siyasal bakımdan dengesiz olmuşlardır. Beyaz kolonların varlığı. Sömürgeci devletin politikasının sonuçlarından biri, önemi dolayısıyla ayrı bir öğe olarak ele alınması gereken kolonların varlığıdır. Avrupa ülkeleri iki tür yayılma birimi meydana getirmişlerdir. Birincisi, kaynaklarını sömürmek ve pazar olarak kullanmak için kurulan sömürgeler, ikincisi de kaynak ve pazar sorununu ana vatandaki fazla nüfusun ihracı sorunuyla birlikte çözümlemek için kurulan yerleşme sömürgeleri. Doğa koşullarının uygun olduğu yerlerde, örneğin İngiliz iklimine benzeyen Kenya'da İngiliz kolonileri gidip yerleştiler. Bir ülkede beyaz kolonların olup olmaması hususunun milliyetçiliğin gerek doğuş ve gerekse bağımsızlığı kazanış anlaşmasında büyük etkisi oldu. İngiliz Batı Afrika'sı gibi iklimin uygun olmaması dolayısıyla kolonların gelip yerleşemediği yerlerde bağımsızlık isteği engellenmeden gelişebildi. Bağımsızlık isteği ortaya bir kez çıktıktan sonra önlemenin mümkün olmayacağını bilen Avrupa ülkeleri, hele akıllı bir politika güden İngiltere, belirli bir süreç sonunda siyasal bağımsızlığı verdiler. Fakat ülkede kolonların bulunması halinde iş değişiyordu. Burada metropol bağımsızlığa razı olsa bile yerleşmiş beyaz kolonlar kendi azınlık yönetimlerinden vazgeçmemek için büyük bir direnme gösterdiler. Zaten kolonların bulunduğu yerlerde metropolde bağımsızlık vermekte güçlük çıkardı. Kolonların varlığı bağımsızlığı kazanmaktan daha da önemlisi milliyetçiliğin ortaya çıkış biçimini derinden etkiledi. Çünkü beyaz azınlık burada tutunabilmek için bir takım yöntemlerle beyazların üstünlüğünü zenci çoğunluğa zorla kabul ettirmek yoluna gitti. Dipnot 40 bakınız Sale sayfa 152-156. Bir kez hükümeti, polisi, mahkemeleri ve genellikle beyaz insanı eleştirmeye yasaklayan yasalar koydu. Dipnot 41, Güney Rodezya yasalarından ilginç örnekler için bakınız İBİT sayfa 152-153. Boykot, grev, gösteri, pasif direnme gibi milliyetçi hareketin anlatım araçları bu yasaklarla yasaklandı. İkincisi, bu yerleşme sömürgelerinde polis, hapsetme, tutuklama ve hakları kısıtlama gibi yönetimleri geniş ölçüde kullanarak milliyetçileri sindirme yoluna gitti. Üçüncüsü, zenci halka karşı silahlı kuvvetler kullanıldı. Bunun örneklerine Kenya'da Cezayir'de rastlandı. Beyaz kolonlar sindirme yöntemleri arasında Afrika milliyetçilerini işten çıkarmayı da kattılar. Beyaz adamın en büyük işveren olduğu bu ülkelerde bu yönetim çok etkili oldu. Beyaz kolonların bulunduğu ülkelerde sömürge yönetimi, özgürlükler gibi eğitim olanaklarını da son derece kısıtladı. Hatta daha önemlisi bu kolonlar orada sadece yönetmek için değil, sürekli olarak yaşamak için bulunduklarından ülkenin bütün üretim kaynaklarını ellerine geçirmek için harekete geçtiler. İşte ünlü Mau Mau ayaklanması bu politikaları izleyen beyaz kolonların sebep olduğu hareketlerin en ilgincidir. Dipnot: Beyaz kolonların Afrika ülkelerinde sebep oldukları sorunlar için bakınız 4. bölüm Emperyalizm kalıntıları, beyaz yönetimler sorunu. 1950'lerin ilk yıllarında Kenya'da, o zamanlar Türk gazetelerinde de geniş yankılar bulan bir olay patlak verdi. Bildirildiğine göre burada Mau Mau denilen yamyamlar, örneğin regl kanamasında kullanıldığı ahlak dışı törenlerde yemin ettikten sonra savunmasız beyaz çiftliklere saldırıyorlar ve insanları katlediyorlardı. Mau Mau ayaklanması anti-beyaz ve anti-Hristiyan olan bir milliyetçilik ve protesto hareketi karışımıydı. Antibeyaz olmasına neden 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Kenya'daki İngiliz yönetiminin zenci tarımcıları yerlerinden atması ve onları burada yerleşmiş beyaz kolonların topraklarında çalışmaya zorlamasıydı. Kenya'nın en kalabalık şu anda 1.8 milyon ve en uyanık kabilesi olan Kikuyular toprağa hem büyük ekonomik hem de derin bir mistik değer veren bir topluluktu. Bu nedenle topraklarına yapılan baskılara büyük tepki duydular. Doğrudan doğruya Londra'ya dilekçe yolladılar. 1933 yılında İngiliz hükümeti verdiği bir hakemlik kararında White Highlands adı verilen 16.696 mil karelik bereketli bir alanı sadece beyazlara ayırdı. Buralarda zenciler toprak sahibi olamayacak ve tarım yapamayacaktı. Üstelik aynı kararla Kikuyular ve diğer kabileler o anda işgal etmekte oldukları topraklarla sınırlı bulunan yerli rezervleri içine konuluyorlardı. Toprağın bu adaletsiz dağıtımı sonucu iki türlü nüfus patlaması oldu. Bir kez insan nüfusu çok arttı. Birçok yerde bu rezervlerdeki nüfus yoğunluğu mil kare başına 1000 kişiyi geçmişti. Dipnot 42, Karikü, sayfa 48. Bunlar beyaz kolonların çiftliklerinde çalışmak zorunda kaldılar. İkincisi bu rezervasyonlarda sığır miktarı çok arttı. Beyaz kolonlar bunun üzerine bir Afrikalı'nın sahip olabileceği hayvan miktarını sınırlandırdılar. Dipnot 43, Sitole, sayfa 131-132. Bu durum büyük huzursuzluk yaratması yanı sıra her kabilenin kendi rezervi dışına çıkması yasak olduğundan ulusal birliğe doğru gidilmesini önlüyor ve kabileler arasındaki rekabeti tehlikeli bir biçimde körüklüyordu. Dipnot 44, Henry Grimmel, sayfa 296. Mamua ayaklanmasının anti-Hristiyan olmasına gelince hareket bu yönüyle de geleneksel Afrika kültürünün Avrupalı sömürgeci tarafından bozulmasına bir tepki oldu. Uzun zamandır Kenya'ya yerleşmiş bulunan Hristiyan misyonları dinlerini yerleştirmek için eski inançlara saldırıda bulunuyorlar. Poligaminin ve genç Kikuyu'nun topluma kabul edilmesini sağlayan mistik dinsel törenlerin yasaklanmasını istiyorlardı. Nitekim İngiliz yönetimi Kikuyu kızlarının sünnet edinmelerini yasaklayınca ciddi karışıklıklar tehlikeli belirdi. Çünkü bu tören Avrupa kültürü tarafından tehdit edilmekte olan 700 yıllık Kikuyu kültürünün bir simgesi haline gelmişti. Dipnot 45, Bonatte, sayfa 15-16. Kitlelerin hem sosyoekonomik hem de kültürel açıdan içine işletilen bu huzursuzluk Kenya burjuvazisinin ve seçkinlerin üzerindeki baskıyı tamamladı. Avrupalılarınkine bitişik tarlası olan Afrika üreticilerinin kahve ekmesi yasaklandı. Zaten beyaz kolonlardan başka Kenya'da yerleşmiş bulunan 15 bin Hintli ve 50 bin Arap zencilere ticaret olanaklarını kapamışlardı. Kenyalı aydın da kendisiyle İngilizce bile konuşmayarak kırık dökük Swahili lisanıyla hitap eden, yaşlılara çocuk veya hayvan muamelesi yapan, kendisinin otellere ve kulüplere girmesini yasaklayan, diğer İngiliz sömürgelerinin aksine 7 milyonluk kitleye iş ve eğitim olanakları tanımayan 60 bin kişilik bu beyaz kolon yönetimine karşı büyük bir hınç duyunca Kenya toplumunun bütün kesimleri devrim için gerekli potansiyeli kazanmış oldu. Fakat Kenya'da burjuvazi ve aydınlar sayıca az ve Batı Afrika'ya oranla zayıf, dolayısıyla etkisiz olduklarından hareketin negatif yönü daha ağır bastı. Kenyatta'nın 1951 yılında Sömürgeler Bakanı'na yaptığı başvuruda reddedilip beyaz kolonlar gerekirse işlere bizzat el koyacaklarını açıklayınca en sonunda patlak veren ayaklanma sonucu öz yönetim, beyazlar tarafından gasp edilen toprakların geri verilmesi, Hristiyanlığın ortadan kaldırılması gibi isteklerin yanında eski adetlerinde geri gelmesini istedi. Dipnot 46, Grimmel, sayfa 297. Mamua hareketi beyaz kolonların ve bunların Afrikalı dostlarının şahıslarına veya mallarına tek tük saldırılarla sınırlı kalmadı. Zaten genel bir ayaklanma olsaydı Avrupalıların çoğu hayatta kalmazdı. Dipnot 47, İbit. Sömürge yönetimi Kenya African Union ve önderlerinin yeşermekte olan milliyetçiliğini ortaya kaldırmak için zaten böyle bir fırsat beklediğinden derhal harekete geçti. Bütün huzursuzluğun Mau-Mau'lardan geldiği, toplumdaki bütün suçların bunlar tarafından işlendiği, bütün suikastların bunlar tarafından yapıldığı açıklandı. Bu mezhep mensuplarının yan yana oldukları ve ahlak dışı törenlerde beyazları öldürmeye yemin ettikleri bütün dünyaya ilan edildi. Dipnot. Zaten Mau-Mau ismi de birçok yazarın belirttiği gibi bu olaya kelimenin biraz da tuhaf ve aşağılayıcı biçimde olmasından dolayı Avrupalılar tarafından verilmiş bir isimdi. Kikuyu dilinde böyle bir sözcük yoktu. İngiliz hükümeti tarafından hazırlatılmış olan Corfield raporunda bunun Kikuyular tarafından kullanılan bir paralı olduğu söylenmiştir. İngiliz toplama kamplarında kalmış bir Kikuyu olan J.M. Kakuriki deyimin asıl kökenini şöyle belirtiyor. Kikuyu çocukları oynarken her zaman kullanılan bir takım basit kelimeleri harflerin yerini değiştirerek söylemektedirler. Örneğin git git anlamına gelen ithi ithi kelimesi tihi tihi haline gelmekte, çık çık demek olan uma uma kelimesi mau mau şekline girmektedir. Bir gece geleneksel yeminin edildiği bir eve polis baskını yapmış, gözcü olan Kikuyu gelenlerin anlamaması için çocukların yaptığı gibi mau mau diye bağırmıştır. Polisler kimseyi bulamamışlar, duydukları kelimeleri rapor etmişlerdir. Bu tarihten sonra yeminin adı mau mau kalmış fakat harekat üyeleri tarafından hiçbir zaman aynı adıyla anılmamıştır. Kariuki sayfa 50-51. Bu arada başka kabileleri de Kikuyulara karşı kışkırttıklarından dünyaya bir yamyam isyanı olarak tanıtılan Mau Mau ayaklanmasının aslında zenciler arası bir iç savaş oldu. Dipnot 49, Barclay, sayfa 107. Mau Mau örneği bütün İngiliz Afrikası içinde rastlanan tek şiddet örneğidir. Dolaylı yönetim felsefesi dolayısıyla yerli halkı sömürge yönetimine katma ilkesini benimseyen Londra, Kenya'daki beyaz kolonların baskısı yüzünden bu sömürgede aynı politikayı uygulayamadı. Bu nedenle bilinen baskılar ve karışıklıklar oldu. Burada şu noktada önemli belirtilmelidir ki, Kenya'daki beyaz kolonların sayıca nüfusun önemsiz bir bölümünü oluşturmaları bu sömürgenin sonunda bağımsızlığına kavuşabilmesine olanak verdi. Güney Rodezya gibi beyaz kolonların çok daha iyi ve güçlü örgütlenmiş oldukları yerlerde bu olanak da bulunamadı. Buradaki beyaz kolonlar Londra'yı hiçe sayan bir davranış göstererek tek yanlı olarak bağımsızlıklarını ilan ettiler. Durumun çok daha ağır olduğu Portekiz kolonilerindeki beyaz kolonlarında koşullar gerektirdiği zaman aynı yola gidecekleri tahmin edilebilir. Dipnot: gerçekten de Mozambik'in bağımsızlığı söz konusu olunca buradaki beyaz kolonlar ayaklandılar. Fakat bu kitap yazılırken ortada bulunmayan bir etken, faşist Portekiz yönetiminin bir darbeyle yıkılması beyaz kolonları başarısız bıraktı. Eğer Spinola yönetimi akıllı davranıp beyaz kolonlar üzerine asker yollamasaydı, bağımsızlık çok kan dökülmesi sonucunu gerçekleştirecekti. Bu konu Afrika Milliyetçiliğinin Sorunları bölümünde 4. bölüm, Emperyalizmin Kalıntıları sorunu başlığı adı altında ayrıca incelenecektir. Burada tekrar belirtilmesi gereken husus, İngiliz Batı Afrikası'nın aksine Kenya'da milliyetçilik hareketinin mistik ve protesto niteliği ağır basan bir toplumsal hareket olarak ortaya çıktığı, modern kurumlara dayanmadığı ve anayasal gelişme izlemediğidir. Bunun da nedeni bu ülkedeki beyaz kolonların varlığı olmuştur. Kabile yapılarının farklılığı. Yukarıda sayılan Avrupa kültürünün etkisi, sömürgeci devletin politikası ve beyaz kolonların varlığı gibi Afrika toplumunun dışındaki etkenlerden başka bir öğe daha vardır ki, bütün bu sayılan önemli etkenlerin aynı olduğu veya etkin olmayacak kadar az farklılık gösterdiği yerlerde Afrika milliyetçiliğinin değişik nitelikler ve biçimler göstermesini gerektirmiştir. Bu iç etkende sömürgecinin etkisine açılan kabilelerin sosyoekonomik kültürel yapılarının farklı oluşudur. Aynı sömürgeci devletin etkisi ayrı ayrı ülkelerde, örneğin Gana ve Kenya'da çeşitli yönlerden farklılıklar gösteriyor ve farklı sonuçların doğmasına sebep olabiliyordu. İngiltere'nin Gana'da beyaz kolon bulundurmayışı, Kenya'da ise beyaz kolonların büyük etkinliği birinci ülkede milliyetçiliğin modern bir biçimde ortaya çıkmasını, ikincisi de ise protesto niteliği ağır basan bir köylü hareketi şeklinde belirmesini etkilemişti. Fakat bütünüyle İngiliz yönetiminde bulunan bir ülke olan Nijerya'da, örneğin bir Yorubalarda, bir İbolarda çok değişik tepkiler gördüler. İngiliz yönetimi iki kabile üzerinde de aynı nitelik ve nicelikte bir etki yapmıştı ama ortaya çıkan sonuçlar değişik oldu. Nijerya'nın batısında oturan Yorubalarla kuzeyinde bulunan Hausalar, sosyoekonomik kültürel yapılarının farklı oluşu nedeniyle İngiliz etkisinden İbolar kadar etkilenmediler. Bunlar daha önce devlet halinde yaşamış yarı feodal topluluklar oldukları için belirli bir örgütlenme düzeyine sahiptiler. Sömürgecinin gelişinden önce çok kentsel topluluklar halinde yaşıyorlardı. Bu nedenle Yoruba ve özellikle Hausalarda kentleşmenin ve bunun arkasından sürüklediği toplumsal değişmenin parçalayıcı etkisi fazla sert olmadı. Yorubalar köklerinden kopmadan kentleşmenin karakteristik niteliklerini kaptılar. Bu nedenle Avrupa etkisinin arkasından sürüklediği milliyetçi fikirlere uygun bir ortama sahip olamadılar. Buna karşılık İbolarda Batı etkisinden önce kentler yoktu. 1931'de bile Nijerya'nın güneyinde ve doğusunda yaşayan İboların ülkesinin nüfusu 20 bini aşan kent bulunmuyordu. 1952'de ise 50 binden fazla nüfusu olan yalnız 4 tane kent vardı. Dipnot 50, Koleman, Nijerya sayfa 75. Bu nedenle İbolar gerek kentleşmeden gerekse Batı etkisinin diğer öğelerinden en yoğun bir biçimde etkilendiler. İlk önce Hristiyan olan onlar oldu. Bu kabile üyelerinin kişi olarak çok açık zihinli, girişimci ve bireyci oluşları bu etkinin daha da güçlü olmasına yol açtı. Milliyetçi fikirlerin yeşermesine böylece çok uygun bir ortam bulan İbolar, Nijerya milliyetçiliğinin öncüsü oldular. Nijerya'yı üniter bir devlet formülü içinde birleştirmek için çalıştılar. Örneğin Nijerya milliyetçiliğinin ilk ve en önemli önderi Azikia ve bir İbo idi. İktidara gelişinden 6 ay sonra karşı bir darbe ile düşürülen General İronisi hükümetinin kurulmasına yol açan askeri darbe İbo subayları tarafından gerçekleştirilmişti. General İronisi de bir İbo idi. İbolar Nijerya'yı tek bir üniter devlet biçiminde birleştirmeyi başaramayınca ayrılmayı denediler. Böylece Biafra olayı 4. bölümde sosyoekonomik gelişme ve sonucu başlığı altında ayrıca incelenecektir. Burada vurgulanması gereken husus Nijerya'daki diğer kabilelerden farklı bir yapı gösteren ve bu farklı yapı nedeniyle Batı etkisine daha yoğun bir biçimde açılarak en fazla burjuvalaşan İboların Pan-Nijeryacı milliyetçi hareketinden diğerlerinden çok daha değişik ve önde bir rol oynadığıdır. Kabile yapısının diğer kabilelerden farklı oluşu Kenya'da, Kikuyu'larda da milliyetçiliğin en önce gelişmesine yol açtı. Başka kabilelerde olağan bir şey olan şeflik kurumunu tanımayan, toprağa ekonomik olduğu kadar mistik bir bağla bağlı olan, 700 yıllık parlak bir siyasi ve askeri geçmişe sahip bulunan Kikuyu'lar, Batı'nın ekonomik ve kültürel etkisine bu etkiye açık olan diğer bütün kabilelerden daha sert bir şekilde uyguladılar. Dipnot 51, Bonafé sayfa 15. Sonuç olarak hepsinden daha sert bir biçimde tepki gösterdiler. Aslında protesto hareketi niteliği ağır basan fakat Kenya milliyetçiliğinin gerçek bir habercisi olan Mau Mau hareketini çıkardılar. Kabile yapılarındaki farklılıkların bu toplulukları milliyetçilik konusundaki tutumlarını nedenle etkilediği George Balandi'nin Fang ve Bakongo kabileleri üzerinde yaptığı karşılaştırmalı incelemede en iyi şekilde görülmektedir. Bu iki kabile bir takım ortak niteliklere sahiptirler. İki etnik birim de sömürge paylaşması sırasında parçalanmıştır. Fanglar Kamerun, İspanyol Ginesi ve Gabon topraklarında, Bakonglar ise Fransa ve Belçika Kongolarında ve Angola topraklarında kalmışlardır. İkinci olarak iki kabile de çok erkenden sömürge sistemini belirli amaçlar gerçekleştirmek için kullanmayı denemişlerdir. Bakonglar için bu amaç kendi ekonomik etkinliklerini sürdürmek ve yaymak, Fanglar için de artık olanaksızlaşan bir askeri başarıyı ekonomik başarı şeklinde çevirmek biçiminde ortaya çıkmıştır. Böylece bu iki kabile çevredekilerinin halkların sömürgeci ile ilişkilerinden kaçınmaya çalışırken değişme sürecine açılmışlardır.